Ayrım 45, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 475. Aşk hikayesi diyorlar buna. Değil, asla değil. Bu bir arkadaşlık hikayesi. Günaydın Ester, 13. gün sabah. Bu sabah yine berbat bir halde kalktım yataktan. Ağzımın içinde tuhaf bir his, damaklarımda bir basınç, adeta bir sancı. Yine dişlerimi sıkmış olmalıydım uyurken. Bir sürü rüya görmüştüm zaten, renkler, sesler, silüetler, sokaklar, meydanlar, insan yüzleri, bölük börçük, ipe sapa gelmez olaylar. Hiçbirini tam olarak hatırlamıyordum. Hem ruhen bezgin hem bedenen yorgundum. O kadar bitkin hissediyordum ki kendimi, hiç çıkmasam şu yataktan diye geçirmiştim içimden. Hep bu ılık yorganın altında yatsam, hep bu odada kalsam, kimse bana dokunmasa, ben kimseden korunmak mecburiyetinde olmasam, bütün belalardan uzak dursam. Elbette olmayacak hayallerdi bunlar, elbette bırakmayacaktı peşimi hayat. Çaresiz kalktım ayaklarımı sürükleyerek banyoya gittim, yıkandım, temizlendim, kurulandım. Kahvaltı salonu her zamankinden daha sakindi, daha sessiz. Laf olsun diye sordum geveze baş garsona. Ne oluyor İhsan, otel boşalmış gibi. Orient Express'in yolcuları gittiler Şehsuvar Bey, dedi ciddi bir tavırla. Ama yakında yine gelirler. Böyle söylemesine rağmen durumdan pek şikayetçi olduğunu zannetmiyordum. Nitekim etrafa şöyle bir göz attıktan sonra ekledi. Böylece biz de biraz nefes alırız. Ama yanlış anlamış olabileceğimi düşünerek hemen ekledi. Sözüm size değil elbette, siz bizden sayılırsınız. Bakışları yarım kalmış ekmeğime, tabağımda öylece duran peynir dilimine takıldı. Bu sabah pek bir şey yememişsiniz, size güzel bir omlet yaptırayım mı? Yanında da taze sıkılmış portakal suyu. Başka zaman olsa sadece bu iyi niyetli adamın hatırı için bile kabul ederdim cömert teklifini. Ama hakikaten bu sabah hiç iştahım yoktu. Çok teşekkür ederim. Sen bana bir kahve yaptır kâfi. Yanında da bir bardak su ama soğuk olsun. Akşam rakıyı fazla kaçırmışız gene. Anlayışla gülümsedi İhsan. Baş üstüne efendim diyerek uzaklaşırken ben de kahvaltı tabağımın yanında duran gazetelere uzandım. En üstte İkdam gazetesi vardı. Önce onu aldım. Bir köşe yazarı hala Musul meselesini tartışıyordu. İngilizlerin 1918 senesinde hukuksuzluk yaptığını, haklarımızı gasp ettiğini iddia ediyordu. Doğruydu ama geçtiğimiz Haziran ayında imzaladığımız Ankara Antlaşması'ndan sonra artık ne yapılabilirdi? Bir başka köşe yazarı bu yıl kabul edilen medeni kanunla kadınlara sağlanan haklardan bahsediyordu. Bu hürriyetlerin bir kısmı Avrupa ülkelerinde dahi yok diyordu. O da doğruydu. Kadınlarımızın çoğu bu durumdan bir haber olsa da çok önemli haklardı bunlar. Ön sayfada ise İstanbul Valisi Süleyman Bey'in fotoğrafı yer alıyordu. Haberin başlığı şöyleydi. Şehrimiz Reisi Cumhur Hazretlerini karşılamaya hazırdır. Altındaki yazıyı okumak için gazeteyi önüme çekerken duydum aşina olduğum o sesi. Mustafa Kemal 8 yıl sonra İstanbul'a dönüyor demek. Başımı kaldırınca Fuad'ın cüretkâr gülümsemesiyle karşılaştım. Başucumda durmuş okuduğum gazeteye bakıyordu. İrkildim. Sabahın bu saatinde görmeyi umduğum son kişi eski arkadaşım olurdu. Fuad ise son derece sakindi.
Günaydın Şehsuvar. Ne o, şaşırmış gibisin. Unuttun mu, sen çağırdın beni.
Yalandan sitem etti.
Yoksa yanlış mı hatırlıyorum?
Yok yok, doğru hatırlıyorsun diyerek ayağa kalktım. Seni öyle birdenbire karşımda görünce arkadaşıma sarıldım. Hoş geldin, hoş geldin Fuat. O da bana sarıldı. Dahası dostça vurdu sırtıma. Karşımdaki iskemdeyi gösterdim. Geç geç şöyle otur. Karnın aç mı? Şahane kahvaltı hazırlıyorlar burada. Hiç acele etmeden iskemleye yerleşti. Elindeki deri çantayı da dizlerinin üzerine koydu. Sağ olasın, karnım tok ama bir çayını içerim. Hayretle söylendim. Çay? Neredeyse mahcup bir tavırda izah etti. Ya hiç sorma, cephede çaya alıştırdılar bizi. Kahveden vazgeçmedim ama arada bir çay içmek de fena olmuyor. Dizlerinin üzerindeki çantayı açtı, içinden bir plak çıkarttı. Üzerindeki Tosca yazısı çarptı gözüme. Evet, Puccini'nin ünlü operası Tosca. Plağı uzattı, senin için. Eğlenceli bir ifade belirmişti yüzünde. Trablusgarp'taki çadırda az kafa şişirmemiştim bu operalarla. Teşekkür ederim diyerek aldım plağı. Severim, hem de çok severim. Üstelik odamda bir de gramofon var. Hemen dinleyeceğim.
Yalan söyleyemeyeceğim. Ben dinlemedim. Dinlemeyi de istemem ama operanın hikayesini okudum. Aşk hikayesi diyorlar buna. Değil, asla değil. Bu bir arkadaşlık hikayesi. Arkadaşını hükümete teslim etmemek için ölümü göze alan bir adamın hikayesi.
Bakışları sevecen, sesi sıcaktı eski günlerdeki gibi. Sanki 1918 senesinin sonbaharında o harbi umumiye katılmak için Basra'ya gitmemiş, sanki aradan onca yıl geçmemiş gibi samimi görünüyordu. Ama hakikaten öyle miydi? Bundan hiç emin değildim. İhsan'a çay siparişimizi de verdikten sonra aramızdaki buzların erimiş olmasını umut ederek sordum. Anlat bakalım, ne oldu ne bitti, başından neler geçti? En son 1915 senesinin Mayıs ayında yazmıştın bana. Süleyman Askeri Bey'in şehit olduğunu haber vermiştin. Ondan sonrası yok. Neşesi gölgelendi. Süleyman Bey tanıdığım en yiğit askerlerden biriydi. Ömrü hayatımda iki kişinin ölümüne çok üzüldüm. Biri bizim Basri Bey'di, öteki ise Süleyman Askeri. Ama bugün başımıza gelenleri görünce iyi ki cephede ölmüşler diyorum. İyi ki bugünkü kepazelikleri görmemişler. Arkadaşlarımızdan bahsediyorum Şehzuvar. Arkadaşımız olmasa bile bizimle aynı tarafta vuruşanlardan bahsediyorum. Biliyorsun birçok fedainin akıbeti fena oldu. Büyük kahramanlıklar yaşandı, büyük çileler çekildi. Çok acı hikayeler var.
Gergin başlayan konuşmamız iki eski dava adamının hatıralarla kederlenen duygusal sohbetine dönüşmüştü.
Haklısın Fuat, cesaret ve fedakarlık hususunda kimse laf söyleyemez bize ama maziye şöyle bir baktığım zaman...
Bırak maziyi artık diyerek kesti sözümü, yaşanmış olanlar yaşandı, biz bugünü konuşalım.
Hayır, eski dostum değil, beni kendi gayesi için kullanmaya çalışan bir iddiatçı vardı karşımda. Nitekim ellerini masanın üzerine koyarak sertçe gözlerime baktı.
Ne yapıyorsun Şehzuvar?
Hakikaten merak mı ediyordu yoksa ikazda mı bulunuyordu belli değildi. Bakışları etrafı dolaştı, yeniden yüzünde durdu.
Evet, ne yapıyorsun bu otelde?
Şaşkınlıkla mırıldandım. Anlattım ya, vakit geçiriyorum. Uzanıp bileğimi yakaladı, usulca sıktı.
Anlatmadın, vakit geçirdiğini filan da zannetmiyorum. Bana hakikati söyle, neyin peşindesin Şehzuvar?
Gülümsemeye çalıştım, beceremedim. Hiç, hiç diyebildim sadece.
Bakışlarını bir an olsun yüzümden çekmemişti.
Yapma Şehzuvar, bana karşı dürüst ol. Aradan çok sene geçmiş olabilir. Hala en iyi arkadaşım sensin. Emin ol şu dünyada hala senin de en iyi arkadaşım benim.
Sanki halime üzülürmüş gibiydi.
Ne demek istediğimi anlıyor musun? Senin zarar görmeni istemem. Söyle bana, maksadın ne?
Ağzımı açmama fırsat vermeden başıyla masanın üzerinde duran İkdam gazetesini gösterdi.
Yoksa bunun mu peşindesin?
Ne demek istediğini anlamamıştım. Uzanıp gazeteyi aldı, az önce okuduğum haberi gösterdi.
Yoksa sen de bizim gibi Mustafa Kemal'in mi peşindesin?
Neredeyse hayretten ağzım açık kalacaktı. Ne? Ne diyorsun Fuat? Ne Mustafa Kemal'i?
Arkadaşım cevap vermek yerine dudaklarında müstehzi bir gülümsemeyle bakmayı sürdürünce gözlerim ister istemez bir kez daha gazeteye kaydı. Ve o haber başlığı çarptı gözüme.
Şehrimiz reisi cumhur hazretlerini karşılamaya hazırdır.
İşte o anda çaktı şimşek, o anda çözdüm muammayı. Evet, birdenbire bütün resim olanca çıplaklığıyla serilivermişti gözlerimin önüne. Nasıl olmuş da görememiştim burnumun ucundaki hakikati, nasıl olmuş da teferruatlara takılıp olayların etrafında dolanıp durmuştum. Halbuki olan biten belliydi. Mehmet Esad'ın bu otele gelmesi, sivil polislerin takipten vazgeçmesi, Cezmi Kenan'ın öldürülmesi, Fuad'ın beni kaçırması... Evet, aslında çok basitti. Sadece Mehmet Esad'ın değil Fuad'ın da hakiki niyetini anlamıştım. Ama kendimi tuttum, salağı oynamayı sürdürdüm.
Nasıl yani diye abartılı bir sesle söylendim. Gazi Paşa'yı mı vuracaksınız? İzmir'de yapamadığınızı İstanbul'da mı yapacaksınız?
Kurnazca bir ifade belirmişti Fuad'ın yüzünde.
Kendini niye ayrı tutuyorsun? Sadece biz değil sen de bu işin içindesin. Haydi Şehzuvar, bırak numarayı. Beşiktaş'ta gül gibi evin dururken bu pahalı otele taşınmanın bir sebebi olmalı.
Hiç tereddüte kapılmadan açıkladım. Elbette bir sebebi var. Eski bir iddiatçı olarak canımdan korkuyorum.
Evet, ben sizin kuvvetinize sahip değilim. Benim bir teşkilatım yok. Olmasını da istemiyorum zaten. Tek derdim yakalanırsam yahut öldürülürsem milletin bunu bilmesi. O sebepten perapalasta kalıyorum.
Mavi gözlerindeki şüphe bulutlarının dağıldığını gördüm ama Fuat öyle kolay kolay teslim olmazdı.
Ya Mehmet Esat, onunla bu kadar sıkı fıkı olmanın sebebi ne?
Daha ağzımı açmadan ikaz etti.
Sakın eski arkadaşım terhanelerine filan sarılma. Ondan günahın kadar hoşlanmadığını sen de ben de çok iyi biliyoruz. İşin aslı o da senden hoşlanmaz. Bu kadar sık görüşmenizin bir sebebi olmalı.
Bir kez daha gazetedeki haberi gösterdi.
Böyle mühim bir sebep. Ha? Yanılıyor muyum?
Belki de artık kartları açık oynamak gerekirdi. Yavaş çarkama yaslandım, sakince sordum.
Mehmet Esat hala cemiyet adına çalışıyorsa bunu en iyi senin bilmen gerekmez mi? Hala İttihat Terakki'nin idarecisi olduğuna göre onun da ne dolaplar çevirdiğinin farkında olmalısın.
Öylece durdu karşımda. Bir açıklama yapacak diye düşünmeye başlamıştım ki
Mehmet Esat'ı ne kadar tanıyorsun diye mırıldandı.
Bu karşılaşmanızdan evvel en son ne zaman görmüştün onu?
Saydın anlamak istiyordu. Belki de bana itimat etmek istiyordu.
İşgalden önceydi. Hatırlamaya çalıştım.
Evet, sen Süleyman Askeri ile birlikte Basra'ya gittikten sonra. 1914 senesinin sonları olmalı. Cemiyetin merkezi umumisinde karşılaşmıştık. Pembe Köşk'te. Cepheye gideceğini söylemişti. Bir daha da görmedim.
Yani işgal sırasında hiç karşılaşmadınız mı diye eşeledi. O da karakol teşkilatında çalışmış.
Hayır, ne karşılaştım ne de adını duydum. Zaten işgalin ikinci yılında yakalanmıştım ben. İngilizler Malta'ya yolladılar bizi.
İngilizler diye söylendi dişlerinin arasına.
Evet, İngilizler. Ciddileşmişti.
Mehmet Esad'ın İngilizlerle ilişkisi olduğunu duydun mu? İşgal sırasında diyorum.
Cezmi Kenan'ın anlattığı olayı hatırladım. Söylese miydim acaba?
Yok, sabırlı olmalıydım. Önce Fuat bildiklerini anlatmalıydı. Eteğimdeki bütün taşları birden dökmenin alemi yoktu.
O zamanlar duymadım. Yani ne karakol teşkilatında çalışırken, ne Bekir Ağa bölüğünde tutukluyken, ne de Malta'da sürgündeyken. Mehmet Esad'a kimse hain gözüyle bakmıyordu. Birden o delice fikir aklıma geldi.
Neden kendisine sormuyorsun diye atıldım. Buluşturayım sizi, yüz yüze görüşün. Hem o da eski iddiatçı arkadaşlarla görüşmek istediğini söylüyordu.
Oturduğu iskemlede huzursuzca kıpırdadı.
Öyle mi? Niye buluşmak istiyormuş iddiatçılarla?
Evet, tam düşündüğüm gibiydi. Eski arkadaşımın tepkileri haklı olduğuma işaret ediyordu.
Vallahi o kadarını bilmiyorum ama seni bile sordu. Yüzü bir bıçak gibi gerildi.
Beni mi sordu? Nasıl yani?
Önemsiz bir meseleden bahsediyormuşum gibi açıkladım.
Öylesine yani, şu senin Fuat diye bir arkadaşın vardı. Hani gözü kara bir zabit, o ne yapıyor şu sıralar dedi.
Güya eski arkadaşımın heyecanını yeni fark ediyormuş gibi şaşkınlıkla söyledim.
Neler oluyor Fuat? Mehmet Esat'la aranızda bir mesele mi var? Niye bu kadar mühim bu adam? Altı üstü eski bir zabit, şimdi de ticaret yapıyor sadece. Ama söylediğim gibi istersen yüz yüze görüş. Hemen şurada zaten, Avrupa pasajında. Ne dersin, çayımızı kahvemizi içip gidelim mi?
Bakışları yüzümde kalmıştı. Hayır, endişe yoktu mavi gözlerinde. Bir muammayı çözmeye çalışan bir adamın temkinliliği vardı sadece.
Yok, şimdi gitmeyelim.
Bakışlarını kaçırmıştı. Ama diye fısıldadı düşünceli bir sesle.
Ama.
Mavi gözleri yeniden yüzümde durduğunda kararını vermişti.
Ama yarın Mehmet Esad'ı Ferah Tiyatrosu'na getir. Orada buluşalım. Daha rahat konuşuruz.
Hiç şaşırtmamıştı beni bu teklif. Olur, benim için sakıncası yok. Ama Mehmet Esad'ın da evet demesi lazım. Takdir edersin ki onun yerine söz veremem.
Sinsi, adeta vahşi bir gülümseme geçti dudaklarından. Merak etme dedi kendinden emin bir sesle. Çok sevinecek bu davete.
Evet Ester'ciğim, bunları konuştuk. Bir zamanlar canımı bile gözü kapalı teslim edebileceğim ama artık kim olduğunu bilmediğim Fuat'la. Çayını içtikten sonra ayrıldı otelden ama gitmeden önce sıkı sıkı tembihlemeyi unutmadı.
Yarın öğleden önce bekliyorum sizi. Saat tam 11'de, tamam mı? Çok enteresan bir sohbet olacak. En az Mehmet Esat'la senin yaptığın kadar enteresan bir sohbet.
Sözlerindeki imayı anlamazlıktan geldim.
Tamam. Mehmet kabul ederse yarın 11'de sendeyiz.
Fuat gider gitmez oteldeki çalışanlardan biriyle Mehmet Esad'a bir not gönderdim. Bazı olaylar cereyan etti, buluşmalıyız. Bu akşam saat 17'de sana geleceğim, hürmetler. Sonra odama çıktım, gümüş çerçeveli aynada kendime baktım. Son derece zinde görünüyordum, adeta mutlu. Rahmetli Basri Bey haklıydı galiba, benim kanımda vardı bu iş. Hayır hayır, bu hakikat değildi, fiyakalı bir laftı ama yalandı. Artık kendimi kandırmanın anlamı yoktu, sadece görüntüde öyleydim. Artık bu entrikalardan bıkmıştım, hiçbir karanlık planın parçası olmak istemiyordum. Ne parçası ne de hedefi. Ama önce istemeden sürüklendiğim bu beladan kurtulmam lazımdı. Tabii kurtulabilirsem, öyle ya da böyle yolun sonuna geldiğimizi hissediyordum. Düğüm yarın çözülecekti, yarın saat 11'de Ferah Tiyatrosu'nda. Ama ondan önce sana yazdıklarımı bitirmeliydim. Çünkü yarın çözülecek düğümün neticesinde o tiyatrodan hür bir adam olarak da çıkabilirdim, ölü bir adam olarak da. O sebepten yeniden masama döndüm, Harbi Umumi'nin son senelerini yazmaya devam ettim.
45. ayrımın sonu. Sayfa 482.